Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Radyo Agos'tan günaydın Parlus. Ben Yetfar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 4 Mayıs Cumartesi. Şarkıyla başlamadık. Saatlik dinleyicilerimiz fark etmişlerdir. Genelde şarkıyla başlarız hemen. Bu hafta şarkıyla başlamadık. Bir röportajdan 2-3 kesit aktaracağız size bu ilk bölüm boyunca. Çünkü hafta içinde baş muganni Yarajistabet Ermencesi. Baş muganni Nişan Çalgıcıyan'ı kaybettik. 1936 yılında doğmuştu ve Gedikpaşa Sur Pobandes Kilisesi'nde, Yeşilköy Kilisesi'nde ve son 20 yıldır belki daha fazla hatta Beyoğlu 3 Oran yani Surperör Tütün Kilisesi'nde baş muganni görevini yürütüyor. Onursal baş muganni ödülü de almıştı. Baş muganni nedir? Kiliselere gidenler zaten biliyorlar. Tarif etmeme gerek yok. Kiliselere gitmeyenler için de yani veyahut da çok az gidenler için de çok az bulunanlar için de orada olan dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Yukarıda üst katta bir kilise korosu vardır. O ayrı bir de aynin yapıldığı tas deriz bizler o Ermenice'de. Onun içinde muganniler vardır. İlahileri söylerler. Şaragandır o ilahilerin ismi. Oradakiler de muganniydir. O muganilerin bir aşamadan sonra baş muganni olursunuz. Nişan Çalgıcıyan çok önemli bir baş muganniydi. Bütün çok fazla makam bilirdi. Geleneği çok iyi bilirdi. Hampartun notasını bilirdi. Onunla yapılmış belgeseller YouTube'da rastlayacaksınız. Zaten birazdan o YouTube'daki belgeselden sözü tarih çalışmasından bir iki tane kesit de dinleteceğiz size. Dolayısıyla Ermeni toplumun dışında da tanınmış. Kendisiyle söyleşi yapmak için, belgesel yapmak için insanların sıraya gittiği çok mühim, önemli bir insan Nişan Çalgıcıyan. Onu kaybettik. Oradan parça kesitler dinleyeceğiz. Evet, bu hafta ne var programımızda? Birazdan Pankrates Sukyan'la da aslında onunla beraber konuşacağız. Haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde akademisyen Meltem Türköz konuğumuz olacak. Kendisi geçtiğimiz haftalarda önemli bir kitap yayınladı iletişim yayınlarından. Bu soyadı alınmamış ise Türkiye'de soyadı kanunu. Kitabın ismi bu. 1934 yılına çıkan soyadı kanununun Türkiye toplumunun yanı sıra azınlık toplumların, yani tabii ki Türkiye toplumu için azınlık toplumlarıydı ama öyle bakıldığı için o zamanlar azınlık toplumlarını da nasıl etkilediğini, hatta aşiretleri nasıl etkilediğini ilginç notlar var kitapta. Meltem Türköz'le bunu konuşacağız. Son bölümde de Paris Edebiyat Köşesi, Parisya Kolektifi ile ayda bir kere, her ayın iki cumartesi günü Parisya ile Ermenice Edebiyat Köşemiz var. Belki biliyorsunuz. Dinleyicilerimiz biliyordur her hafta bizi dinleyenler ama bilmeyenler de olabilir. Kolektiften Melih Tekdemir bu hafta konuğumuz olacak. Onunla Nisan ayında, 2022 yılının Nisan ayında kaybettiğimiz Mıgırdış Margosyan'ın Ermenice ile kurduğu ilişkiyi, Ermenice'yi nasıl öğrendiğini, Ermenice yerel ağızları, parpar diyoruz bunu biz, nasıl kullandığını konuşacağız. Akışımız genel olarak böyle. Bu hafta gazetenin manşetinde 1 Mayıs vardı çünkü tam da Perşembe sabahı yayınlandık. Pakrat abi de bağlanmış olması lazım. Parlus Pakrat abi.
Günaydın.
Ben uzunca bir giriş yaptım. Bilmiyorum ne kadarını duyabildin. Tamam, peki. Sesim biraz bana boğuk geliyor ama umuyorum dinleyicilere daha iyi geliyordur. Pakrat abi, ben zaten giriş yaptım ve genel olarak bahsettim Nişan Çalgıcıyan'dan. Şimdi onunla yapılmış bir röportaj var. Bilim ve Sanat Vakfı 2018 yılında uzun bir röportaj yapmış, görüntülü bir röportaj yapmış kendisiyle. YouTube'da da var bu röportaj. Nasıl başladığını, Mugannilik mesleğine nasıl başladığını anlatıyor. Şimdi o bölümü bir dinleyelim. Yani ilk kesitimizi o röportajdan bir dinleyelim. Daha sonrasında devam ederiz.
Tamam, mutlaka. Pazar başında Surfaç Ermeni Kilisesi'ni öğrenmek için tabii o yaşta başladık oraya gitmeye, devamlı olarak pazar günleri gidiyorduk. Birkaç seneler sonra oranın baş muğannisi vefat etti. Yani o zaman 14 yaşındaydım. Yerine Kirkor Hapyan adında bir başmugenni geldi. Ve o çok çalışkan biriydi. Beğendi beni. Öğretmeye başladı. 1950 senesinde Hamparsum notasını öğretmeye başladı. Hamparsum notasını öğrendikten sonra ufak ufak başladık okumaya vesaire. 1956 senesinde askere gittim. İskenderun'a, Deniz Bahriyeli olarak İskenderun'a vazife gördük. 3 sene kaldım. 3 sene askerlik yaptım. İskenderun'a gittim ve İskenderun Kilisesi'nde boş zamanlarımda, tatil zamanlarında oraya gittim. Orada icra ettim. Ayinlere katıldım. Sonra 3 sene sonra tezkere aldıktan sonra Üsküdar Bağlarbaşı'nda Surf Garabet Ermeni Kilisesi'nde mugani olarak, yardımcı mugani olarak 1960 senesinde, bir sene sonra da oranın muganisi ayrıldıktan sonra orada baş mugani olarak vazife verdiler bana. 7 sene, 67 sene, 67'ye kadar orada vazife gördüm. Oradan bazı sebeplerle ayrılmak zorunda kaldım. Ayrılacağımı duyan Gedikpaşa Kilisesi'nin şeyleri, mütevelli heyetleri hemen harekete geçtiler. Beni Gedikpaşa'ya transfer ettiler, etmek istediler. Kabul ettim. Orada seneler geçtikçe orada talebelerim oldu. Hepsini yetiştirdim, öğrettim. Sonra 70'li senelerde işte onlar ayrıldılar burada. Ayrılmak Avrupa'ya gittiler, dağıldılar. Kanada, Amerika, Fransa, Almanya vesaire. 19 sene kaldım orada. 19 sene vazife gördüm. Sonra talebelerim de dağıldınca tabii moralim de bozuldu. Ayrılmak istedim oradan. Sonra Yeşilköy Kilisesi'ne vazife verdiler. Yeşilköy'de çok kalabalık talebelerim vardı. 3 sene orada vazife gördüm. 3 sene. Ondan sonra buradan haber geldi. Muhakkak seni istiyoruz dediler. Buradaki mugani ayrılıyordu. Mecbur oldum peki demeye. Ve 27 senedir burada vazife görüyorum şimdi. Burada talebelerim var. Hepsi 8 yaşında geldiler yanıma. Şimdi evlendiler, icabında çocukları oldu vesaire. Ama bunlardan sonra gelen yetişmiyor. Yani gelen yok. İlgi yok gençlerimizde. Başka başka eğlenceler olduğu için başka mevzularda tabii gelemiyorlar. İşte biz de istiyoruz ki gelsinler de yetiştirelim ama bulamıyoruz bu zemini, bulamıyoruz.
Evet, bugün toprağa verilecek nişan çalınacak saat 1'de Kadıköy Surp Bacabor Kilisesi'nden. Aslında Kuzguncuklu, sonra Bağlarbaşılı fakat evlendikten sonra Kadıköy'e taşınıyorlar. Dolayısıyla Kadıköy de onun semtlerinden bir tanesi. Burada diyor hep röportajda dikkatini çekmiştir. Burada dediği röportaj Beyoğlu Üçoğlan Kilisesi'nde, Surp Berat Tütün Kilisesi'nde yapıldığı için. Orada hep burada başladım, burada devam ediyorum dediği yer aslında Beyoğlu Üçoran Kilisesi. Ne dersin Pakat abi? Bir iki cümle sen de eklemek istersin herhalde nişan çalgı cihan için.
Tabii eklemek isterim çünkü gerçekten çok önemli bir ekonomi ve artık günümüzde de fazla ilgi görmeyen bir ekonomi önemli teşkilatlarından birisiydi. Bir gelenek taşıyıcısı bu ekonomi. Nasıl söyleyeyim? En geleneksel haliyle yorumlayan bir ekol aslında. Onlara çağdaşlaşma döneminde, modernite döneminde ağır bir darbe vurdu. Ve onların yerine korolar oluşmaya başladı. O ekolün yerine çok sesli müzik yapan korolar oluştu. Ve onlar bir nebze bu anlamda önemini yitirdiler, cazibesini yitirdiler. Ama çok geleneksel bir şeydir anlattığı. 8 yaşındaydı gelen öğrenci diyor. Hakikaten böyle bir alışkanlık var. İnsanlar oğlan çocuklarını 8 yaşından itibaren şabik giysinler diye. Buna şabik denildi. O mihrapta bulundukları zaman giydikleri üçlük var. Ve bununla başlayan bir müzik eğitimiydi. Klasik kültürsüzdeki Ermeni bestecilerin hemen hemen tamamı bu yoldan müzikle tanışmışlardı. O anlamda da çok değerli bir şey. Hani biz bazen Tatyosef'e dediğimiz şey, Uğur Yıldırak, Ardaki Canlı'ndan hepsi bir serüveni bu yönde başlamıştı. Önemli bir temsil. Günümüzde birkaç kişi var şimdi. İstanbul'da bu geleneği sürdüler. Onun öğrencilerinden oluşuyor öyle bir sonra. Geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde bir önemli birkaç başka isimde göçtüğüne tanık oldum. Şimdi o kervanın son üyelerinden birinde Nişan Bey oldu.
Fakat abi Nişan Çalgıcı'nın o yapılan o röportajdan yani Bilim ve Sanat Vakfı'nın 2018 yılında yaptığı röportajdan kısa bir kesit daha var. İstersen onu da bir dinleyelim. O da bu mesleği nasıl icra ettiklerini anlatıyor. O da önemli aslında. Yani 1,5 saatlik bir röportaj bu. İmkan olsa da keşke hepsini dinletebilsek. Kendi hayatından da çok ilginç kesitler var çünkü. Varlık vergisi gibi 1955 gibi. Ama burada şey de söylüyor, bu mesleğin nasıl icra ettiklerini de söylüyor. Bu kesiri de dinleyelim Pakrat abi istiyorsan daha sonra sohbete devam ederiz.
Olur, tabii.
Şimdi, dersini verdiğiniz şeyi biraz anlatabilir misiniz? Hamparsum notası ve makamsal Ermeni müziği öğretiyorsunuz.
Evet.
Nedir bu makamsal Ermeni müziği? Bize biraz anlatabilir misiniz onu?
Şimdi makamsal zaten bizim okuduğumuz ilahiler hepsi makamsaldır. Senelik takvimler var, takvim var, kilise takvimi. Onun üzerine sırayla yazılır. Bir senelik seslerden bizim 8 ses üzerine kurulmuş şeyler vardır, ilahiler ki makamsaldır onlar. Hepsinin makam adları vardır. Her gün değişir. Her gün o makamdaki ilahiyi seslendiririz. O vaziyette bütün sene devamlı olarak icra edilir. Mesela 8 ses bittikten sonra 8 makam tekrar birinciden başlar. O vaziyette bir sene olduğu gibi makamsal. Makamsal dediğimiz odur. Ayrıca serbest ilahiler bestelenmiştir. Bestekarlar hakkında. Mesela Hicaz vesaire Türk makamlarıyla oluşan eserler vardır. Onları icra ederiz. Ve bunları çocukları, talebelerimi, yetiştirdiğim talebelere bunları öğretirim. Mesela Aypsa, Pentsa, Kimsa diye adlandırılmış şeyler vardır. Bunlar şu makamdır. Bu makam şu notalarda yazılır. Ve bu şöyle icra edilir, böyle icra edilir diye ders veririm. Öğrenirler.
Kaç talebe yetiştirdiniz şimdiye kadar? Bu yani tamamını öğrendi diyebileceğiniz kaç kişi var?
Şimdi yetiştirdik, tam manasıyla yetiştirdiğimiz var. Ondan orta derecede yetiştirdiğimiz var. Tabii şimdi Üsküdar Subgarabet'te vazife aldığımda 7 sene içinde 40 kişiden oluşan bir talebe grubum vardı. Onlara öğrettik. Sonra onlar da dağıldılar, tabii, evlendiler vesaire. Gedik Paşalı olduğum zaman 12 kişi vardı. Onlar da öğrenmişlerdi. Yani şimdi onu diyorum, eğer burada kalsalardı onlar, Türkiye'de kalsalardı, hepsi birer başmugani olmuştur. O vaziyette öğrendiler.
Sizin yaptığınız bu işi dünyanın başka yerlerinde devam ettiren var mı? Yoksa Türkiye midir buranın merkezi, bu eğitimin merkezi?
Şimdi şu anda kimse yok. Kimse ilgilenmiyor, çalışmıyor. Gerçi bilen fazla insan da kalmadı. Bütün kiliselerde başmugani var. Ama düşük derecede olduğu için öğretme kabiliyetleri yok. Öğretemiyorlar şu anda.
Evet, Nişan Çalgı Cihan'ı bugün 4 Mayıs Cumartesi saat 1'de Kadıköy Surp'ta Kavur Kilisesi'nden uğurlayacağız. Buradan bir kez daha duyurmuş olalım ve Allah rahmet eylesin diyelim. Yakınlarına sabır dileyelim. Önemli bir isimdi gerçekten. Ermeni Kilise, Türkiye Ermenilerinin kilise hayatı, müziği içerisinde, Mugannilik geleneği içerisinde önemli birisiydi. Fakat abi dün bile kötü bir haber aldık. Celal Başlangıç'ı kaybettik. Celal Başlangıç bilhassa 1980'lerin sonlarına doğru Güneydoğu'dan, Kürt illerinden yaptığı haberlerle bilinen bir isim. Yani Adana temsilcisiydi aslında Cumhuriyet Gazetesi'nin. Ben o zamanlar tabii Hasan Cemal'in yönettiği Cumhuriyet Gazetesi 1980'lerinden sonra 1990'ların ortalarına kadar ki Cumhuriyet Gazetesi gerçekten Cumhuriyet Gazetesi'nin genel bir geleneği var. Kimi zaman performansı düşük, kimi zaman performansı iyi diyelim şimdi burada diplomatik olarak. O zamanlar çok iyiydi gerçekten performansı yazar açısından ve muhabir açısından. O zamanki ekibin çok önemli isimlerinden bir tanesiydi Celal Başlangıç. Yani sadece o Cizre'de Yeşilyurt köyündeki köylülere dışkı yedirerek işkence yapılması haberleştirmekte kalmadı. Hep onunla bilinir Celal Başlangıç aslında ama yazdığı her haber, her izlenim bölgeden ilgili okunurdu. Yani ben okurdum açıkçası Celal Başlangıç imzasını gördüğüm anda, ha ne yazmış diye mutlaka bakardım. O isimlerden bir tanesi de Celal Başlangıç. Daha sonra kendisiyle yıllar geçti, tanışma şansım oldu, dostluk etme şansım oldu. Artı TV, Artı Gerçek'in kurucularından birisi oldu 2015'ten sonra. Köln'e gittiler. Orada yaşamak zorunda kaldılar. Buradaki yayıncılık faaliyetleri o olağanüstü hal döneminde sonlandırılınca. Dolayısıyla 56 doğumluydu. Genç bir kayıp tabii ki. Sen de bir şeyler söylemek istersin herhalde.
Şunu söylemek isterim. Ben Celal Başlangıç'tan birebir fazla temas etmedim ama artık elinde program yaptığım sürede doğrultuda o da genel yayın yönetmeni. Daha sonra geçiyor görevden ayrıldı. Ama artık bir de onun yaptığı haftalık programları da çok büyük ilgiyle takip ederdi. Dediğim gibi değerli bir gazeteciydi. Yazılarda okuma bağlamında karşılaşmamız tabii ki çok istiyor değerli, çok daha istiyor değerli. Ama onda esas değişikliği mesai, o haftanın payı bulu adlı televizyon programını yaptığımız zaman oldu. Mihai Basiliyat istediğinde, aslında Mihai değil, onda çok eski bir tanışıklığı vardı, dostluğu vardı. Kardeş gibi sever Mihai Celal'i. Haber çok şaşırdı. Haber videonda kendisiyle paylaştığında çok şaşırdı. Çok üzüldü. Ayşe ile temas kurmaya çalıştı. Önemli bir kayıp oldu gerçekten de.
Evet, buradan bilhassa Ayşe Yıldırım'a da, hayat arkadaşı Ayşe Yıldırım'a da başsağlığı dileyelim. Fakat abi siyasetin gündeminde son 2-3 gündür bir yumuşama havası. Nedir bu yumuşama havası? CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim galibiyetinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret edeceğim, randevu isteyeceğim demişti. İsteri de gerçekten. Cumhurbaşkanı Erdoğan da randevu AKP Genel Merkezi'nde verdi. Hem AKP Genel Başkanı'nın da Cumhurbaşkanı olduğu için. Bu ne yazık ki o da anlaştı artık ülkemizde, ama aslında tabii Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekir. Halk seçince tarafsız olmayabilir modeline geçtik. İki taraftan yansıyan yorumlar olumlu geçti görüşme yönünde. Bazı gazetelere göre Gezi tutuklularının durumunu gündeme getirmiş. Bazı gazetelere göre emeklilerin durumunu gündeme getirmiş. Verdikleri hediyeler ayrı konu tabii. Erdoğan da bir de boş koltuk meselesi var ama çok konuşuldu, artık girmeyelim o konuya istersen. Erdoğan ama şu söyleniyor, işte boş koltuklar olunca böyle bir hiyerarşik bir durum oluştuğu için de Özgür Özel sitem etmiş duyduğumuza göre Erdoğan'a. Erdoğan da bunu telafi amacıyla iade-i ziyaret de bulunalım demiş CHP'ye. Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın bir iade-i ziyarette bulunması söz konusu. Dolayısıyla bir yumuşama döneminden bahsedebiliriz herhalde. En azından iki isim arasında. Yani günlük hayatta, siyasette, siyasetin kendisinde hapiste olanlarda için bir yumuşama dönemi şu an için belki söz konusu değil. Medyanın dilinde, AKP medyasının dilinde biraz da. Ama liderler arasında bir yumuşama döneminden belki bahsedilebilir. Birçok yorumcu da tabii CHP'nin yeni bir, pardon, AKP'nin, Erdoğan'ın yeni bir anayasa niyeti var. Buna muhatap bu yumuşama diyorlar. Sen neler eklersin? Pakret abi attan düştü galiba.
Paketim galiba. Şimdi duyuyorum sesini.
Ha şimdi evet, şimdi geri geldin abi. Bu bugünkü zoom bağlantım biraz zayıf geliyor. Dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Pakret abi bilgisayarını değiştirdi. Onunla ilgili olsa gerek diye düşünüyoruz. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşmasını konuşuyorduk. Ne kadar yakalayabildim bilmiyorum.
Çoğunu duyabildim ama son birkaç saniyede bağlantı bir kesildi, sesin kesildi daha doğrusu. Seni duyamadım. Benim açımdan bu işin çok önemli tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar sürdürdüğü kutuplaştırma siyasetinin bir anlamda açığa düşmüş olması. Yani diyalogdan bahsetmeye başlaması, bunun faydalı bir şey olduğundan bahsetmiş olması çok anlamlı. O bağlamda da bu görüşmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Yumuşama siyasetine geçmenin zamanı geldiği gibi sözde söylendi. Bunları çok değerli buluyorum.
Evet, gündemimizdeki konulardan bir tanesi de sınır tanımayan gazeteciler örgütünün uluslararası basın özgürlüğü raporunun yayınlanmış olması. Uluslararası basın özgürlüğü raporu bizim gibi dün bu arada Dünya Basın Özgürlüğü günü. Zaten Dünya Basın Özgürlüğü gününde yayınlanıyor bu Uluslararası Basın Özgürlüğü endeksi. Türkiye 158. sıraya yükselmiş. Bu
Düşmüş daha doğrusu.
şöyle, hayır, yükselmiş çünkü onun üzerindeki üç ülke o kadar kötü performans göstermişler ki, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan. Türkiye otomatikman yükselmiş olmuş. Yoksa kendi performansıyla yükselmemiş yani. Dolayısıyla burada tabii çok acıklı bir durum var. Yani Türkiye'nin diğer ülkeler çok kötü performans gösterdiği için, daha da kötü performans gösterdiği için yani 158'den bahsediyoruz bu arada. Birinci sırada Norveç var. 158. sıraya yükselmiş olması ironik mi diyelim, acıklı mı diyelim, ne diyelim? Yani bu arada bir gelişmeyi daha unutmadan ekleyelim. Eren Keskin'le Gülistan Yarkın da 301. maddeden bu hafta beraat ettiler. Onlar da 2021'deki 24 Nisan anmasında ihade olarak Ermeni soykırımından bahsettikleri için yargılanıyorlar. Diyarbakır Barosu 5 kere, 6 kere yargılandı. 4'ünde, 5'inde beraat etti. Eren Keskin ve Gülistan Yarkın da ihadeden dün beraat ettiler. Bu da önemli bir gelişme. Yani mahkemelere beraat veriyor. Savcılar neyse Ermeni soykırımı dediniz diyerekten Diyarbakır Barosu ve ihaleye sürekli dava açıyorlar. Bu da bir gelişme
Yargıyla
olarak aktarmış olalım.
politik geçmiş mi yargıyla karşı karşıya? Yani yargıda içtihat kavramı artık farklı. Dediğin gibi aynı suçtan mahkeme beraat ettiriyor. Bir üst mahkeme hatta bazen de bunu suç olamayacağını söylüyor. Fakat yine başka bir savcı aynı gerekçelerden, aynı kelimelerden ötürü dava açıyor. Buna defalarca tanık oldu. Ereğkesi'nden önce de Diyarbakır Barosu beraat etmişti. Hatırlayalım aynı suçlamadan ötürü. Yani burada bir anlam kayması var. Bir tarihsel gerçeklikten bahsediyorsun. Birileri kalkıp buna maişet kültüye hakaret ettik diyorlar. 301. maddenin içeriği kültüye hakaret. Yani Ermeniler soykırıma uğradı demek kültüye hakaret etmek olarak algılandığı için mütemadiyen.
Evet, Pakrat abinin bağlantısı gene koptu sanıyorum. Ben de bu arada birkaç not daha ileteyim. İnsan haklarından bahsediyorduk. Bir gözaltı durumu var. Belgesel sinema da baskı altında Türkiye'de. Kanun Hükmü isimli bir belgesel vardı. Gösterimleri engellendi, sansürlendi. Son olarak da o belgeselin yönetmeni Koray Kesik gözaltına alındı. Bu da yani her yerden bir insan hakkı ihlali gerçekten karşımıza çıkıyor. Kimleri yargılanıyor, beraat ediyor, kimleri beraat edemiyor, kimleri gözaltına alınıyor, bir gün sonra serbest bırakılıyor. Ama gerçekten yargının kendine göre böyle iktidarla tabii ki bir uyum içerisinde kendine göre hükmünü sürdürdüğü bir dönem içerisindeyiz. Yani Türkiye'nin 158. sırada olması da bunu herhalde anlatıyor bize. Birkaç cümlede bu haftanın argosundan bahsederek bu bölümü kapatalım. Hofrep Hayrini satıldığı kilise haberi çıkmıştı geçen ay, hatırlayacaksınız. Oradan yola çıkarak 3 yazılık bir dizi hazırladı. İkinci dizisi. Yani dizinin ikinci yarısı bu hafta Sivas'taki Gordun ve Halk Ermenilerinin bilhassa Orta Çağ ve 1700'ler 1800'ler tarihinden sayfalar aktardı Hofsep Hayri'ni. Haftaya da artık 1915 ve dönemini konuşacağız. Birincisi o. Yani aktarmak istediğimiz bu haftanın Ağustos'undan. İkincisi de Güven Bayar. Sık sık Ordu Ermenileri üzerine yazılar yazıyor bize. Ordu'daki Ermeni çeşmeleri üzerine bir haber, daha doğrusu fotoğraflı bir haber gönderdi bu hafta. Fotoğraflar bilhassa çok önemli. Ordu'daki Ermeni çeşmelerini görmüş oluyoruz. Pardon, ben bu arada yanlış söylemişim. Necla Demirci, Kanun Hükmü'nün belgeselinin yönetmeni Necla Demirci gözaltı imiş. Koray Kesik başka bir belgeselci ve görüntü yönetmeni gözaltına alınan. Kanun Hükmü'nün yönetmeni Necla Demirci, o düzeltmiş olayım. Evet, bu haftanın Ağustos'undan bahsediyorduk. Güven Bayar'ın yazısından da hatırlamış olalım. Not etmiş olalım Ordu'daki Ermeni çeşmeleri yazısını. İnsan hakları gündemimiz devam ediyor. İran'la muhalif müzisyenlerle ilgili haberlerimiz var. Ronald Grigor Suni'nin önemli bir yazısı var bu hafta. The Nation dergisinde yayınlanmış yazısı, Ermeni soykırımıyla İsrail'in Gazze'de yaptıklarını karşılaştıran bir akademisyen gözüyle karşılaştıran bir yazı bu. Bunu da not etmiş olalım. Evet, Pakat abiyle bu hafta bağlantımız biraz zayıf oldu, kusura bakmayın. Dediğim gibi Pakat abi bilgisayarını değiştirdi, biraz ondan oldu. Evet, bu hafta da bu bölümün sonuna geldik. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra da Meltem Türköz konuğumuz olacak. Meltem Türköz de Soyadı Kanunu kitabını ve Soyadı Kanunu 1934'te çıkan Soyadı Kanunu'nun biraz azınlık toplumları üzerine nasıl bir etkisi olduğunu konuşacağız. Az evvel aktardığım haberi düzelterek tekrar aktarıyorum. Kanun Hükmü filmi yasaklandı. Yönetmen Koray Kesik, başka bir filmin yönetmeni gözaltına alındı. Ama Kanun Hükmü'nün engellenmesi sürüyor. Hala gösterime giremiyor. Ama Kanun Hükmü'nün yönetmeni Necla gözaltında. Necla Demirci gözaltında değil. Bu yayın sırasında gelen bir nottu. Ben de biraz karıştırdım, kusura bakmayın, ama insan haklarından bahsederken bundan da bahsetmiş olalım dedik. Çünkü bu konuya değinmemiz zaten gerekirdi. Evet, şimdi bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Harika bir kayıt dinledik bence. Kerop Hovelyan Ermenistan'dan ve Maryam Şirinyan beraber söylediler. Eski bir kayıt bu. Karun Yegav, Bahar Geldi. Bu Kusan, yani aşık, Havasi'nin bir ezgisi. Çok güzel seslendirmişler gerçekten. Radyo Agos şarkılı program, biliyorsunuz. Başta ilk bölümde şarkı çalamamıştık. Nişan Çalgıcı'nın röportajından kesitler dinletmiştik. Ama artık şarkı çalacağız tabii ki bu programda. Bundan sonra da çalacağız. Evet. Şimdi yeni bir konu ve yeni bir konuk. Programın başında da bahsetmiştim. Akademisyen Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümü öğretim görevlisi Meltem Türköz, iletişim yayınlarından geçtiğimiz haftalarda bir kitap çıkardı. Kitabın ismi şu: Bu Soyadı Alınmamış İse, alt başlığı Ulus İnşası ve Soyadları başlıklı bir kitap yayınladı Meltem Türköz. Bu hafta da kendisiyle bir röportaj yaptık Ağustos'ta. Çünkü bu soyadı meselesi Ermeni toplumunu da yakından ilgilendiren bir konu, ama aslında tabii ki doğal olarak bütün Türkiye'yi yakından ilgilendiriyordu 1934 yılında. Günaydın Meltem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın Yetvart Bey, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Şöyle başlayalım istiyorsanız, 1934 yılında yayınlanıyor bu soyadı kanunu. Cumhuriyete geçirmiş, Osmanlı'dan kalma isimler, lakaplarla tanınıyor birçok insan. Tabii kayıtlar var. Daha çok aile isimleriyle tanınıyorlar. Ama soyadı kanunu köklü bir değişim yaratıyor, değil mi? Şöyle başlayalım. Türkiye toplumu açısından yarattığı değişimle başlayalım isterseniz soyadı kanununun. Nelere, yani işte paşa alınmaz deniyor, lakap alınmaz deniyor, ama onun dışında da başka yansımaları da var tabii. Önce Türkiye toplumunun genelinde nasıl bir tablo yaratıyor soyadı kanunu?
Yani soyadı kanunu 1934'te çıkan şekliyle aslında bir kere soyadının ismi, yani soyadı olarak ilk hani isim değişiyor. Aile isminden soyadına bir değişim oluyor bir kere. Yani ismin, yani ailelerin ismi aile isminden soyadı olarak geçmeye başlıyor. Soyadı kanunu ayrıca önemli bir şekilde aile ismi ve öz adlarının sırasını da değiştiriyor. Önceki mesela işte Hasanoğlu Mehmet gibi hani sözlü olarak anılan isimler ve galiba kayıtlarda da öyle geçiyor, öyle kullanılıyor. Bu diyor ki bundan sonra artık hani herhalde Avrupa usulü öz isim önde, soyadı sonda gelecek. Bir de onu değiştiriyorlar. Sonra buna da karşı çıkılıyor 40'larda. Öyle bir. Bir de tabii işte herkes soyadı, aslında hani soyadı zaten mevcut insanlarda, ailelerin isimleri zaten var. Ama aynı zamanda ismi soyadı olunca da biraz da kavramsal kargaşa da yaratmış olabilir diye düşünüyor insanlar o zaman. Ve bir de öz Türkçe hareketiyle, işte dil devriminin etkisiyle de ortada bayağı bir isim listeleri oluşturulmuş oluyor. İşte bunlar nüfuslara dağıtılmış oluyor. Bir şekilde birçok isim değişime uğruyor bununla beraber. İşte bu bazı kurallar var tabii, sizin de bildiğiniz gibi işte yabancı dedikleri isimler olmayacak, ama isimlerin hangisinin yabancı, hangisinin sakıncalı olduğunu bazen de görüyoruz ki o anda nüfus müdürüyle o vatandaş arasında oluşan durumda değerlendiriliyor. Yani genel bir kural uygulandığını çok göremiyoruz. Yani çok değişken uygulamalar görüyoruz. Ama bununla birlikte de soyadı kanunu işte soyadlarında bu özellikle dil devrimindeki
Öz
oluşturulmuş
Türkçe.
kelimeler öz Türkçenin örüntülerini bayağı yaygınlaştırıyor.
Kürt meselesinin de ki yansımalarını da görüyoruz burada. Aşiretlere de aslında aşiret adını kullanmayın artık deniyor. Yani kitaptan ve röportajdan okuduğumuz kadarıyla. Orada da bir düzenlemeye gidilmiş galiba, değil mi?
Evet, yani aşiret isimleri sakıncalı isimler olarak görülüyor. Dönemin işte İçişleri Bakanı Şükrü Kaya işte aşiret hayatı diyor. Orta devire ait içtimai bir tarzı teşekküldür ve bir ayrılık ifade eder. Yani onu hani bu aşiretlerin hani devlete karşı bir tehdit gibi algılanıyor. Çünkü yerelde çok nüfuzu olan gruplar. Onun için onların hani ismen böyle büyük büyük aşiretler onların işte yani onomastik olarak isimsel olarak bunların temsilini istemiyorlar. Ve bu şekilde de tabii aile o aşiret yani hem zaten orada galiba Uğur Ümit Ungur'un da yazdığı gibi kitabında yani dönem dönem iskanları oluyor. Özellikle yani birçok kişinin iskanı oluyor. Aşiretlerin de iskanı işte 25'ten itibaren galiba. Zaten fiziksel olarak değişik yerlere yerleştiriliyorlar. Aynı zamanda işte bu aşiret isimlerinin soyadı olarak sakıncalı bulunuyor o dönem. Tabii bu da bir tartışma alanı. Hangi aşiret isimleri işte yani bazı hani hepsi Kürt aşireti de değil. Aynı zamanda bazı aşiret isimleri mecliste tartışılıyor. İşte bazıları yaşayan, yaşamayan aşiretler var diye böyle bunlar üzerinde bayağı bir konuşuluyor. Ama sonuçta yani soyadları böyle değişmiş oluyor.
Gelelim bizi daha çok ilgilendiren konuya. Şimdi biz bunu çok sık kendi aramızda da tartışırız. Ermeni toplumu açısından söylüyorum.
Evet.
Şimdi çoğumuzun soy ismi Yan'la biter. Kimisi oğluyla biter. Der ki bizimki Yan'la bitiyormuş aslında ama soyadı kanununda oğluna çevirmişiz
Evet.
derler. Yani bizim dedelerimiz öyle yapmış derler. Biz de deriz ki ya kimininki de Yan kalmış, o nasıl olmuş deriz. Şimdi sizin kitabınızdan ve söyleşinizden şunu anlıyoruz. Bu kanun çıktığı zaman bir de şöyle bir alt notu mu diyelim, ne diyelim? Zaten var olanlar kullanabilir. Yani yan, of gibi şeyler olmasın deniyor. Ama zaten var olan toplumlarda soyadlarını kullansın diye arada bir cümle mi geçiyor? Bir şey oluyor ki bazı aileler yanla devam ediyor, bazı aileler oğlu almış oluyor. Oradaki mekanizmayı siz çözebildiniz mi? Zor çünkü bu mekanizmayı çözebilmek.
Ben de çözmeye çalışıyorum. Tabii ki mesela biraz da hani dış basında çıkan haberlere de baktım. Mesela 1925'ten itibaren soyadları hakkında haberler çıkmaya başlıyor. İşte Manchester Guardian'ın haberine göre 1925'te işte Türkiye'de işte Milli Eğitim Bakanlığı diyor soyadları üzerine çalışıyor. Mesela orada işte gayrimüslimler de isimlerini değiştirmek durumunda olacaklar diye bir ibare var o kanundan bahsederken orada. Ancak yani şeyde de işte 1936'ya geldiğimizde mesela Hristiyan vatandaşlar öz Türkçe soyadı almak mecburiyetinde değillerdir diye bir haber görüyoruz. Çünkü bunun zorunda olacağına dair haberlere karşın işte bu gazeteci Son Post'a 22 Nisan 1936 işte nüfus müdürlükleriyle konuşuyor. Diyor ki ekseri gayrimüslim vatandaşların doğduğu günden beri soyadı bulunduğundan bu vatandaşlar 2 Temmuz'a kadar nüfus tezkeresindeki yazılı bulunan soyadlarını yalnız oturduğu semtin nüfus dairesine tescil etsinler mesela yazıyor. Ancak burada işte çelişkili uygulamalar görüyoruz. Belki ve mesela kitapta da bahsettiğim bir belge var nüfusta. Hani iki nüfus müdürü arasında geçen bir tartışmada. Yani gayrimüslim vatandaşların hani soyadları olduğu ve değiştirmek zorunda olmadığına dair bilgiler hep bir düzeltme olarak geliyor sanki. Hani açıkça kanunun içinde mesela nizamnamenin içinde belirtilmiyor.
Dolayısıyla kanunun artık kulaktan kulağa yayılmasıyla biz soy ismimizi oğlu yapalım, öyle anlıyorum açıkçası. Biz bunu çok tartışıyoruz kendi içimizde zaten, aileler tanışıyoruz, kimi oğlu kimi yan. Bu konuşmalardan, sohbetlerden, tanıklıklardan ve sizin kitapta yazdığınız yazdıklarınızla yan yana getirince şöyle bir manzara, umarım yanılmıyorumdur, benim aklımda oluşuyor. Bu kanunun yarattığı hava ile kimileri oğlu yapıyor. Kimi nüfus memurları böyle bir kanun var deyip gelenlerin yanlarını oğlu diye çeviriyor. Veyahut da başka bir şey, yan içermeyen bir şey. Kimileri de bizim soyadımız zaten vardır diyerekten devam ediyor gibi. Farklı farklı uygulamalar sonuçta karşıma çıkıyor. Benim çıkardığım sonuç en azından, siz tabii çalıştığınız konu üzerine ama hakikaten içinden çıkılması zor bir konu bir taraftan da.
Daha da yani belki
Buyurun.
daha da belgeler ortaya çıktığında daha iyi anlayacağız. Bu çelişkileri.
Evet. Fakat şu bir gerçek, size de sorduk bu haftaki röportajda. Değiştirilen ve valer var, bir de değiştirenler var. Yani kendisi değiştiriyor. Az evvel bundan biraz bahsettik ama buna da en çok Yahudi toplumunda rastlıyoruz demişsiniz. Çünkü 1934 tam da Trakya pogromunun, yani Yahudilere yönelik, Türkiye Yahudilere yönelik şiddet ve yağmalama eylemlerin Trakya'da zirve yaptığı bir yıl. Tam da o sene çıkıyor zaten. Sanıyorum en çok Yahudi toplumu bu soy ismini değiştirme konusuna, yani değiştirenler arasından dediğim, baktığımızda azınlık toplumlarından değiştirenler açısından baktığımızda en çok Yahudi toplumu sanki gönülsüz de olsa, nasıl oradaki toplu tablo?
O Yahudi toplumunda işte bu Moniz Tekinalp, Moïse Cohen'in Türkleştirme diye bir eseri var. Ve orada işte Yahudi toplumuna 10 emir 10 emir yazıyor. İşte bunun başında işte hani Türk ulusunun barışçıl bir parçası olmak istediğini göstermek istiyor. Ve bunun 10 emirin birincisi adlarını Türkleştir. Ve işte Avner Levy'ye göre bu 10 emirin yazılmasının yani onun aslında okuru devlet. Çünkü bu işte bu da ondan önce de 27'de Elza Niego olayı oluyor. Bir Yahudi kadın kendisine aşık olan bir Türk genci tarafından öldürülüyor. Cenazede işte oradaki sloganlar işte biraz Yahudi toplumunu hedef haline getiriyor ve bunu hani biraz da sizin bahsettiğiniz pogromlar gibi orada da hani hedef hani biraz böyle kendilerini daha uyumlu gösterme çabası içinde de bu yapılmış diye deniliyor mesela. Orada bir yani işte Rıfat Bali ile de konuştuğum zaman hani bu tür şeyler yani çok Yahudilerde en çok isim değişikliği olduğundan bahseder.
Evet, dolayısıyla bu kanunun çıkardığı hava içerisinde azınlık toplumlarından kim grupların, kim şahısların, kim ailelerin biz bu kadar belli etmeyelim kendimizi. Çünkü öyle bir ortam oluşturulmuş, öyle bir hava oluşturulmuş. Biz
Evet.
bu kadar belli etmeyelim kendimizi düşüncesini kendi kendine değiştirenler var. Kimi zaman da nüfus müdürünün şeyine kalmış, insafına ya da şeyine kalmış, kararına kalmış değil mi? Öyle örnekler de var galiba.
Evet, yani o işte nüfus müdürünün işte oradaki uzlaşma çabasıyla hani sonuç alınan hani işte bir tane galiba Büyükada'da görebildiğim bir nüfus kaydında vardı. Hani soyadının değiştirmiş sonra hani üzerinde duruyor. Benim ismim bu değildir. Lütfen hani orijinal ismimi kullanın ve orada başarıyor kendi ismi taşımaya. Oradaki biraz uzlaşmalara çok bağlı oluyor o dönem. Yani o anki o kişiler arasındaki denge diyelim. Bazen şekil veriyor. Aynı zamanda mesela Ulus Gazetesi işte 28 Kasım 34 bütün Rum, Ermeni ve Yahudi cemaat liderleri de bir şey yayınlıyorlar. Yani bu soyadı kanunu işte yani biraz böyle öz Türkçe olarak yazılmış bir yazı olarak hani bütün gayrimüslim vatandaşlarımızın Türkleşmesine çok yardım edecek diye bir şey yayınlamışlar. Yani bir pozitif olarak. Yani
Biraz mecbur kalmışlar sanki.
tabii yani şimdi orada da bunu hani biz de iyi karşılıyoruz şeklinde yapılan bir şey. Bir tane de çok ilginç bir haber var. Onu kitapta
Tabii.
bahset bilmiyorum ama şey 1938'de bir Ermeni vatandaş işte kendi ismi de S. Keleci diye geçen birisi Ermeni vatandaşların isimlerini Türkleştirmelidir diye bir tartışma açılıyor. Bu da Haber gazetesinde. İşte Ermeni aslında erkek adam manasına geliyordur. Onun için biz de hani Türkleştirelim. Hani bu tartışma nereden çıkıyor ortaya ve tabii ki çok karşı çıkılıyor buna. Öyle de bir tartışma var. Kısa bir süre.
Evet, azınlık toplumları içerisinde bu örnekleri görüyoruz. Yani devlette daha iyi geçinmek isteyen kişiler, ya tabii canım niye gibisinden en önden koşanlar çıkabiliyor böyle durumlarda. Biraz siyasi atmosferin ağırlığına, şiddetine bağlı olarak. Önemli bir noktaya dikkat çekiyorsunuz, onu da bitirelim isterseniz söyleşiyi.
Tabii ki.
Anadolu'dan göçmüş Ermenilerin soy isimleri, de tabii kayıtlar bulunamıyor gibisinden gerekçelere daha kolay bir biçimde değişirken, Türkleştirilirken daha doğrusu İstanbul'da kalmış olanların sanki bu kadar zorlanmadığı ve yan olarak veyahut da kendi soy isimlerine neyse öyle devam ettiği ama Anadolu'dan göçmek zorunda kalanların daha büyük zorluklar yaşayıp işte kaydınız yok, yanmış gibisinden gerekçelerle daha çok zorlandığı gibi bir dikkat ettiğiniz bir nokta var. İstiyorsanız bir iki cümleyle onun üzerine de duralım.
Tabii. Yani benim öyle bir çıkarımım oluyor. Hani elimdeki hani kısıtlı verilere göre bana öyle geldi. Yani sanki daha yerleşik bir yerden göç etmemiş birisinin hani Ermeni ailelerinde hani bu muhafaza etmek daha kolay değil de hani edebildiklerini görüyoruz. Ama tabii göç etmiş ailelerde o değişim baskısı belki daha fazla oluyor. Onu görüyorum. Onu gördüm. Tabii ki bir de bir tane bir kadınla konuşmuştum. Bana dedi ki işte o zaman öyle daha iyiydi. O zaman hani olmaması daha iyiydi. Bu görüşmeler de tabii 24-25 yıl önce yapılıyor. Hani belki ben de daha çok şey yapamadım. Hani daha çok anlatmasını aslında belki o zaman isteyebilirim. Ama belki cesaretim olmadı o zamanlarda.
Evet, dolayısıyla evet yani bir isim ve soy isim olması tabii ki makul bir şey toplumun yaşayışı açısından. Ama benim çıkardığım sonuç bu kanunu da aslında o zamanki rejimin, siyasetin, o zamanki siyasetin bunu bir Türkleştirme ve asimilasyon imkanı olarak kullandığı, zaten kitabınızın da başlığı aşağı yukarı böyle. Bilmiyorum. Yani toparlayacak olursak böyle özetleyebilir miyiz?
Evet, yani bir hani o dönem hani yoğun bir Türkleştirme dönemi ve bir gerçekten bir hani bir hamur yoğurma gibi hani bir asimile etme, homojenleştirme çabası olduğu için bu da onun bir uzantısı olarak görebiliriz. Evet.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden Meltem Türköz konuğumuzdu. Kitabı çıkmıştı. Bu soyadı alınmamış ise kitabın ismi. Alt başlığı da şöyle, alt, yani, bu soyadı alınmamış ise aslında bir kod, yani öyle başvuruluyor veyahut da öyle konuşuluyor yeni soyadı alırken. Ulus İnşası ve Soyadları kitabın alt başlığı da bu. Meltem Türköz konuğumuzdu. Çok teşekkürler Meltem Hanım yayına katıldığınız için. Hakikaten çok daha da bence belki de daha da detaylarına bakılması gereken bir konu olduğu çok belli.
Evet.
Ama çalışmanız da çok önemli. Hakikaten konuyu en azından bir etraflıca anlamak açısından tekrar teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.
Ben teşekkür ederim Yetvart Bey. Size de iyi çalışmalar, iyi yayınlar
Teşekkürler.
diliyorum.
Sağ olun, sağ olun. Evet, bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. Susi Kasimo'yu sık sık çalarız Erivan Radyosu'ndan. 2 hafta önce Ruat Alakom'un arka sayfada bir yazı çıkmıştı. Yeşe Çarens'le, ünlü Ermeni yazar. Erev Şemo'nun, Sovyet Ermenistan'ındaki yazarlar bunlar ikisi de. Karşılaşmalarına dair bir güzel, hoş bir anıyı da içeren bir makaleydi bu. O hafta çalacaktık, çalamadık. Erivan Radyosu'ndaki Kürtçe yayın yapan bir radyoydu, bilhassa 60'larda 70'lerde. O radyonun çok önemli bir sesi Susi Kasimo. Susi Kasimo'dan Ledini'yi dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra Radyo Agos, Merit Ekdemir'le devam edecek.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Rupen Mateosyan, Ermenistan'ın çok önemli seslerinden birisi. 83 yaşında, 1941 yılında doğmuştu. Onun Karune Karis, Bahar Geldi, Bahar Geliyor diyebilirsiniz. Bahar Geldi demek daha doğru. O kapıları açın. Bu şarkıyı bize dün gece Yetvar Tolmasyan, Aras Yayınları'nın kurucusundan Yetvar Tolmasyan gönderdi. Yani hem bahar geldi, 1 Mayıs'tı, işçi bayramı var. Hem de pazar günü de pazar Hıdrellez geliyor. Dolayısıyla bu şarkı uygun olur, isterseniz çalın diye bize göndermiş e-mail üzerinden. Biz de buradan hem Yetvar Tolmasyan'a bir selam gönderelim dedik, hem de onun ricasını yerine getirdik tabii ki. Hem de Rupen Mateosyan'ı dinlemiş olduk böylece. Evet, bu bölümde ayda bir kez yaptığımız, her ayın ilk cumartesisinde yaptığımız Paresya Kolektifi ile Ermenci Edebiyat, Haber Edebiyatı köşemiz var. Bu hafta ilk konumuz kolektiften Merit Ekdemir. Günaydın Merit Ekdemir, pardüs.
Pardus Baran Yetber.
Hoş geldin
Teşekkür ederim.
yayınımıza. Şimdi dün evvelsi gün hafta boyunca haberleşik bu hafta ne yapalım diye. Sen Margosyan mı? Kırdiç Margosyan üzerine duralım bu hafta diye düşündün. İyi de düşündün, çünkü 2 Nisan 2022'de kaybetmiştik.
Evet.
Diyarbakır doğumlu, Diyarbakır'da yaşadı, İstanbul'a göç etti. Ermenice öğrendi, Ermeni okulunda müdürlük yaptı, Ermenice yazdı. Hem Ermencesi çok, yazısı çok beğenildi, hem de Türkçe yazısı, stili çok beğenildi. Gerçekten unutulmaz bir isim. Çoktan olmuştu zaten Mıgırdiç Margosyan. Yani onu kaybetmeden önce de unutulmazlık payesini almıştı Margosyan. Tabii kabare edebiyat konuşuyoruz bizim programda. Yani kabare taşra gibi düşünmeyelim. Taşra'dan daha geniş bir anlamı var kabarın Ermenice'de. Mıgırdiç Margosyan'ın konuşacağız bu hafta diyorum ve sözü sana bırakıyorum.
Evet, çok
Resmi
teşekkürler
başkan.
Baran Yetmez. Söylediğiniz gibi zaten çok güzel bir giriş yaptınız. Yamagat İtmargosyan gerçekten bizim de Kavara Edebiyatı okumalarında çok önem verdiğimiz bir yazar. Tabii biz öncelikle daha evvel konuştuğumuz isimlerden başladık. Çünkü Kavara Edebiyatı'nda anlamamız gereken halen çok fazla şey var. Henüz yeterince anlamadığımızı, yeterince incelemediğimizi düşünüyoruz ve çok kafa yoruyoruz buna. Ama Magaldiç Margosyan'ı da söylediğiniz gibi konuşmakta bugün yani fayda olacağını düşündük. Siz zaten biyografisinden biraz bahsettiniz. Şimdi Magaldiç Margosyan dediğimiz zaman tabii ki okuyan veya okumayan herkesin aklında bir Magaldiç Margosyan resmi oluşuyor. Neden kendisi? Çünkü zaten Diyarbakır'la özdeşleşmiş bir yazardı her şeyden önce. Bu tabii sadece Ermeni toplumuna konuşan bir durum değil. Tüm topluma aslında ulaşan bir şey vardı onun Diyarbakır'la olan bağında. Çünkü Magaldiç Margosyan kitaplarında tabii ki sadece Ermeni toplumundan bahsetmiyordu. Onun o yaşadığı gavur mahallesi dediğimiz orada yaşadığı yerde tabii ki çok kültürlü bir yapı vardı ve bu yapının içinden konuşuyordu topluma. O yüzden Margosyan'ın tabii ki Kavar Edebiyatı'ndaki yeri sadece Diyarbakır'ı değil aslında bizim genel olarak Kavar'da gördüğümüz hayatı anlamak açısından önemli. Tabii yine de kısaca bir baştan değinirsek 1938 yılında Diyarbakır'ın Hançepek mahallesinde doğuyor ki işte namı değer Yavur Mahallesi. Burada 13-14 yaşına kadar sizin de söylediğiniz gibi şimdi şu vardı. Ermenice'yi de Türkçe'yi de çok ustalıkla kullanabilen bir yazar Magaldiç Margosyan. Ama şunu görüyoruz ki zaten bunu kendisi öykülerinde sıkça dile getiriyor. 13-14 yaşına kadar kendisi Türk okullarında eğitim görüyor burada. Fakat tabii ki evinde öğrendiği, konuştuğu bir Ermenice var. Ama bu Ermenice daha çok kulaktan dolma öğrendiği, daha yani sözel biçimde öğrendiği bir Ermenice ve yöresel bir Ermenice. Bizim Ermenice'de parpar dediğimiz daha şiveli ve oradaki farklı kültürlerin de etkisiyle biraz da gelişmiş bir dil. Fakat 13-14 yaşında ilk defa kendi mahallelerinin papazıyla Ermenice harflerle tanışmaya başlıyor yazılı olarak ki onun da ismi yine çok fazla geçer öykülerinde papaz Arsen olarak ve 13-14 yaşında aslında İstanbul serüveni başlıyor Margosyan'ın. Sırasıyla burada Beyzyan Okulu'nda ilk başta eğitim görüyor ve sonrasında Getronagan Lisesi'nde eğitim görüyor ki bu yine bu eğitim hayatını çok mizahi bir dille anlatıyor. Bugün değineceğimiz Mer Altgolmer'i bizim o taraflar diye çevirebileceğimiz ve sonra bu kitaptan hareketle tekrar kitaplaştırılan Yavur Mahallesi kitabında da göreceğimiz üzere. Tabii siz de söylediniz, biz Margosyan'ı bir yazar olarak tabii ki çok büyük bir edebiyatçı olarak kabul ediyoruz. Yani sırf Kavar Edebiyatı'nın evet son temsilcisi diyoruz ama Kavar'ın dışında da yani Türkiye'deki edebiyat için çok önemli bir yerde Margosyan ama bununla birlikte tabii ki kendisinin eğitimci kimliğini de biliyoruz. Tıbrevank Lisesi'ndeki görevini biliyoruz. Ama bunların hepsi tabii Margosyan'ın edebiyatında gördüğümüz noktalar. Şimdi zaten birazdan da bahsedeceğiz Meral Golmer'i ve Gavur Mahallesi'nde.
Bahsedelim artık aslında bence, değil mi? Zaman da geldi.
Ya Mer Altgolmer'i şimdi şeyi söyledik zaten Türkçe de üretiyor Margosyan, Ermenice de üretiyor. Mer Altgolmer'i aslında Marmara Gazetesi'nde yazmış olduğu öykülerden derlenen bir kitap. 1984 yılında yayınlanıyor ilk olarak ve 1988 yılında da Fransa'daki Elis Kavukçıyan ödülüne layık görülüyor. Bu Ermeni yazarlara, Ermenice üreten yazarlara verilen bir ödül. Şimdi Meral Golmer ile benim tanışmam ortaokulda oldu. Ya şöyle ki aslında Margosyan'ı ben direkt Ermenice yazılarıyla tanıdım ortaokulda. Ama sonra şimdi şuna değinmek isterim. Meral Tigolmeri bizim o taraflarda ve tabii işte Gavur Mahallesi'nde de Türkçe edisyon, ki onda tabii farklı öyküler de var içinde. Burada dikkati çeken şu var. Az önce şeyden bahsettik. Margosyan'ın parpar kullanımından, yani yöresel bir Ermenice kullanmasından ve daha sonra İstanbul'da yazılı Ermenice'yi öğrendiğinden, yani günümüzde kullandığımız. Şimdi o bu dille yazıyor ama bunu siz ufak bir okur gözüyle okuduğunuz zaman orada ilk dikkatinizi çeken şey Margosyan'ın mizahi duruşu. Çünkü bu yöresel dille aslında öykülerine bir mizah katıyor. Ama diğer taraftan bunu bir yetişkin olarak okuduğunuz zaman da görüyorsunuz ki orada zaten kitabın en başında da çok kısaca şunu söyler Margosyan. Yazılarımda bizim oraları anlattım. Gördüğüm ve yaşadığım gibi tipleri ve adlarını hemen hemen aynen verdim. Değiştirmeden oldukları gibi. Onlardan, o dayılardan, o amcalardan çoğu öteki tarafa göçmüşlerdir. Adları, hatıraları biraz da bu satırlarda, bu kitapta yaşasın. Şimdi bunu tabii ufak yaşta okuduğunuz zaman bunun anlamını çok belki yakalayamıyorsunuz. Ama ileriki yaşlarda bugün yetişkin gözüyle okuduğumuz zaman biz şunu görüyoruz. Margosyan bu öykülerde mizah kullansa da aslında yitirilmiş bazı noktaları bize sunuyor. Ama bu yitirilmişliğin içinde de topluma bugün de konuşan çok fazla öğe var. Zaten kendisinin dilde olan iletişimini de Mansuri'ye yazdığı bir şey mektubu vardır. Yani mektubuna cevap diye yazdığı bir bölüm var. Meral Golmeli'de, yani Ermenice olan kitapta. Orada kendi o dilde olan imtihanı da yine biraz mizahi bir biçimde anlatır ama yine aslında özünde biraz o, yani kayıplara, o yitirilmişliğe, Kavar'dan İstanbul'a göçe olan noktalara çok fazla değindiğini görüyoruz.
Mizahi boyut dedin, o çok önemli gerçekten. Fakat o mizahta şöyle bir incelik var. Yani bir alaycılık değil o. Sadece o hayatın içinden kendi kendine doğan mizahı anlatıyor bence Mıknatıs Margosyan. Ve bu çok büyük ustalık gerektiren bir iş. Yani kolay kolay yapılacak bir şey değil. Hakikaten usta bir yazarın yapacağı bir iş ve bunu hem Ermenice hem de Türkçe yapmak başlı başına bir iş. Yerel ağzı, yani parpar dediğimiz yerel ağzı, o hikayenin içerisine öyle ustalıkla yerleştirmek de başlı başına bir iş. Hani meşhur bir laf vardır. Herkes kaşık yapar da sabun ortasına getiremez derler ya. Margosyan tam da işte o kaşık yapıp sabun ortasına getirenlerdendi. Yani dolayısıyla senin dediğin şey çok önemli. Yani çocuk olarak da bundan bir lezzet alabiliyorsun. Veyahut da ergen olarak, genç olarak başka bir lezzet alıyorsun. Yetişkin olarak da başka bir lezzet alıyorsun. Bilmiyorum, ne dersin?
Kesinlikle öyle, çok haklısınız. Yani şu var, şimdi yöresel dili tabii ki işte parparı konuşabilirsiniz. Yani konuşmak, ama yani veya Türkçeyi de çok temiz bir şekilde konuşabilirsiniz. Ermenice'yi çok temiz bir şekilde konuşabilirsiniz ama yazabilmek farklı bir şey. Ve parparı yazabilmek çok daha farklı bir şey. Ve bunu ikisini çok güzel harmanladığını görüyoruz birbirine ve buradan da aslında bize çok gerçekçi de bir resim çiziyor. Bu mizahı dediğiniz gibi böyle daha alaycı bir şekilde yazmıyor aslında. Biraz o yaşadığı gerçekliği biz içinden görüyoruz ve belki de o yitirilmişlik hissine olan hüznü belki biraz da bu yolla kırıyoruz. Bununla belki biraz da aşıyoruz. Şimdi okuduğumuz zaman Diyarbakır'ı biz, yani şöyle söyleyeyim, şimdi ben mesela örneğin Diyarbakır'a hiç gitmedim, yani öyle aklımda çok çok orayla ilgili de Diyarbakır'a ait çok da bir resim yoktur aklımda, ama mesela Magadiç Margosyan'ı okuduğum zaman, yani tekrar tekrar okuduğumda sanki ben Diyarbakır'a gittiğim zaman o dünyayı tekrar görebilecekmişim hissine kapılıyorum ve bu da şunu getiriyor. Yani Margosyan şimdi şöyle de yorumlanabilir, işte anılarını yazan bir yazar da denebilir belki, ama bu çok haksızlık olur çünkü Margosyan sadece bizim bugün yani kelimeye işte yüklediğimiz nostalji kelimesine yüklediğimiz günlük hayattaki anlamla bir nostaljik bakış açısı sunmuyor Diyarbakır'la ilgili. Aksine orada kaybolmuş olan her şeye rağmen kendisi satır aralarında yaşatmak istiyorum diyerek bize çok canlı bir Diyarbakır'ı sunuyor. Zaten Robert Adligian'ın da ön sözünde Mary Montgomery için yazmış olduğu 84'te bir ön söz var. Orada şunu söylüyor. Şimdi kendisi bunu 84'te yazıyor ve diyor ki biz kaybolmakta olan bir kavar edebiyatından bahsediyoruz. Yıl 2024, biz artık geçtik kaybolmakta olan kavar edebiyatını, zaten Ermenice edebiyatın kaybından maalesef bahsediyoruz. Bu noktada Magidiç Margosyan aslında iki açıdan da edebiyatı ve yani okurla Ermenice arasındaki bağı sağlıyor. Tabii Türkçe de okuduğumuz zaman yine yani o gözle yazılmış, o kendi bakış açısını sunduğu şekilde Türkçe olarak da topluma çok fazla şey söylüyor. Zaten o yüzden de halen Margosyan üzerine yapılan çok fazla yazılan çok fazla makale var, yapılan çok fazla araştırma var ki bu da işte herkese dokunabildiğini gösteriyor. Demek ki toplumun halen Margosyan'ın yazılarından, öykülerinden gördüğü bir şey var ki sadece bunu böyle salt anıları olarak görmedikleri için bu kadar üzerine çalışma yapılıyor.
Evet, Margosyan'ın bütün bunların ötesinde çığır açıcı bir yönü oldu. O da şu, yani yaş itibariyle buna tanık olduğum için söylüyorum. 90'larda bu Yavur Mahallesi yayınlandığı zaman daha Agos çıkmamıştı. Çok az vardı Agos'un çıkmasına. Aras Yayınları yeni kuruluyordu. Türkiye toplumu yani siyasi olarak da pozisyon alabilen, konuşabilen, söz söyleyebilen ve Diyarbakır gibi bir Anadolu'nun en bağrından diyebileceğim yerlerden birinden çıkmış bir yazarla karşılaştı ve Türkiye toplumunun ilgisi çok büyük oldu Mehmet Markos'a. Onun bütün söyleşileri tıklım tıklım olurdu, hatırlıyorum ben. 90'larda Gavur Mahallesi ilk çıktığı zamanlarda. Magridiş Margosyan siyasete değinirdi ama mümkün mertebe toplum, kültür, tarih, Diyarbakır Ermenilerinin tarihi, Ermenilerin tarihi, günlük kültürel tarihi içinde kalmak ister. Siyasete girerdi ama bir siyasi kişilik de olmak istemedi. Edebiyatçı vasfını korumak istedi çünkü aslında. Edebiyatçıydı çünkü o. Dolayısıyla böyle bir kişilikle karşılaşması Türkiye toplumun, yani Türkiye'deki sol kültürün, Kürt siyasetinin karşılaşması hakikaten çok çarpıcı olmuştu. O günlerin canlı tanığıyım ben. Bu edebiyatı da aşan bir özelliği vardı. Ama dediğin şey tabii çok önemli. Artık bırakalım kavar edebiyatını. İstanbul'da da Ermenice edebiyat üreten yok ne yazık ki. Okullarımız yarışmalar açıyorlar. Çocuklarımız, öğrencilerimiz kısa kısa hikayeler yazıyorlar. Çok sevindirici bir şey bu. Hatta Paraysa Kolektifi'nin de içinde olduğu bir yarışma olduğu zaman yakın zamanda.
Evet, Hasmikyan Duytner
Evet.
adıyla Parezya Kolektif olarak düzenlemiştik ve biz o zaman aslında umutlandık. Ve o yüzden de biraz da en azından yani evet hep şeyden bahsediyoruz işte okunmadığından, yazılmadığından bahsediyoruz. Ama işte bize çok güzel elimizde böyle bir külliyat var, bir Magridiç Margosyan külliyatı var. Neden mesela o kısa hikayeleriyle katılan ve çok güzel gerçekten yazılar yazmışlardı. Zaten Ağustos'ta da paylaşıldı. Neden onlara mesela ışık olmasın Margosyan? Yani çünkü dediğim gibi hani ufak bir okura da dokunabiliyor. Tabii ki yetişkin bir okura da çok farklı açılardan dokunabiliyor.
Evet, Merit Ekdemir, son bir dakikamız. Ekleyecek bir şey var mı? Unuttuğumuz, atladığımız bir konu var mı?
Son olarak şunu söylemek isterim. Ya tabii ki bugün burada tüm Margosyan külliyatına değinmemiz zor olurdu kısa bir sürede. Onu defalarca okumak gerekir ve her okuduğumuzda başka bir şey buluruz içinden. Ama şunu söylemek isterim son olarak. Ya Margosyan bir Diyarbakır resmi çizmişti bize belki ama o resmi hiçbir zaman tamamlamadı. Şöyle ki onun Eminim bugün yaşıyor olsa ve yazıyor olsa halen o resme ekleyeceği çok fazla şey vardı. O yüzden her ne kadar kendisi o yitirilmişler ve kayıp yani kaybolanlara atfettiğini söylese de o bize o kaybolanların yani izini sürerek çok yaşayan canlı bir edebiyat sundu. Umarım çok daha fazla okuruz, araştırırız. Çünkü oradan çok halen çıkartmamız gereken çok nokta var.
Kesinlikle. Margot Sönen zaten Agos'un kuruluşunda da vardı. Köşe yazarlığımızı yaptı uzunca bir süre. Daha evrenselde de uzunca bir süre köşe yazarlığı yaptı. En başta dediğim siyaset kısmına çok fazla girmezken daha sonra da çok daha fazla siyaset kısmına girmeye başladı. Çünkü çok da iyi yazıyordu. İnsanlar da onlardan bunu bekliyorlardı. Dolayısıyla çok da iyi yaptı. Onun siyasi yazılarının da ayrı bir lezzeti oldu. Dolayısıyla Mıkıdış Margosyan'ı bu vesileyle bir kez daha almış olalım. 2 Nisan'da zaten oraya denk gelen günlerde de Diyarbakır'da bir ana toplantısı oldu
Evet.
Mıkıdış Margosyan için. Evet, bu hafta da bu bölümünden Radyo Agos'un da sonuna geldik. Melih Tekdemir konuğumuzdu. Paris'e kolektiften, Paris'e kolektif bilmeyenler için söyleyeyim. Dünyanın dört bir yanından Ermeni kadınların kurduğu bir kolektif. Edebiyat çalışmaları, edebiyat araştırmaları yapıyorlar. Online seminerler yapıyorlar. Paris Kolektifi bilhassa Instagram'dan takip edebilirsiniz. Paris Kolektif diye yazarsanız zaten karşınıza çıkacak hemen adresi. Tekrar teşekkürler Merit Ekdemir.
Çok teşekkürler.
Evet, dediğim gibi Radyo Kosu'nda bu hafta sonuna geldik. Rejide Dilay Yılmaz yardımcı oldu. Bir şarkıyla kapatalım. Program içerisinde Aşık Havasi'den bir ezgi dinlemiştik. Bir Aşık Havasi daha dinleyelim. Bu sefer yine Ermenistan'ın çok çok önemli seslerinden birisi. Dinleyince anlayacaksınız. Şovik Mgrbiçyan söyleyecek. Kezelçimina ezgisini Aşık Havasi'nden söyleyecek. Ve böylece de programı kapatmış olacağız. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir radyo konusunda buluşmak üzere.